Ayrım 15. Sayfa 208. Hepsi donup kaldılar. Demin alkışlayan eller yanlarına düşüverdi. Mağara öyle sessizleşti ki bir sineğin uçuşu duyulabilirdi. Haytep Nan'ın yanına gitti ve acılı, boğuk bir sesle sordu. O kadar uzağa mı gittiniz? Onun yanına kadar. Hayır, o orada değil artık. Halk onu düşmana bırakmamış. Biz askerler konuşurken duyduk. Nan mağaranın ağzına oturdu ve bütün duyduklarını anlattı. Son'un can çekişirken halkı ve Ho amcaya nasıl seslendiğini anlatırken sesi boğuluyordu. Kuyan hıçkırarak kendini yere attı. Başı çırpıntılar içinde Nan'ın terden parlayan omzuna çarpıyordu. Adamların yüzleri gözyaşlarından sırılsıklam olmuştu. Hepsi hıçkırıklarını tutmaya çalışıyorlardı. Gerçi Son'un idam hükmünün verildiğini önceden de biliyorlardı. Ama onun idam edilişini ve son nefesine kadar nasıl davrandığını ancak şimdi öğreniyorlardı. Suyu yeterince anlayamamış ve onun gerçek değerini tanıyamamış olduklarını şimdi fark etmişlerdi. O, büyük bir örnek olarak önlerinde duruyordu. O kadar yakın ve alışık oldukları kararlılığı, sadakati, güzelliği ve yumuşaklığı ancak şimdi bütün büyüklüğüyle karşılarındaydı. Her zaman parlayan gözleriyle Su. Bütün Hondat'ın gururu olan ipekten saçları. Bu resimler artık yoldaşların hatırasından hiçbir zaman silinmeyecekti. Ve son sözleri kalplerinde asla ölmeyecekti. Haytep yine kalbinin görünmez pençeler ve dişlerle parçalandığını hissetti. Ağır ağır ayağa kalktı ve titrek bir sesle konuştu. Bizim için ne büyük bir örnek. Bizi devamlı besledi. Her bir pirinç tanesini ve her damla suyu göz bebeği gibi muhafaza etti. O, baştan başa dostluk ve fedakarlıktan ibaretti. Düşmana en ufak bir tavizde bulunmadan başını nasıl dimdik tuttu. Bize silahlarımızı bırakmamamızı emretti. Onun bu sözlerini kalbimize kazımalıyız. Yoldaşlar, o bizden öcünü almamızı istedi. Bunu yapacağımıza and içelim. Hepsi tek söz söylemeksizin ayağa kalktılar ve bir dakika sessiz ve başları öne eğik beklediler. Şimdi bütün düşünceleri o yumuşak çehreydi. Parmakları silahların namlularını daha sıkı kavradı. Hepsi kanlarının son damlasına kadar savaşmaya karar verdiler. Artık kimse ağlamıyordu. Islak yüzlerinden gözyaşlarını sildiler. Ah, bu gece bir bitseydi de yarın düşmanın ilk saldırısında Su'nun öcünü alsaydılar. Saf altın ateşten korkmaz dedi Baren. Su saf altındandı. Birkaç dakika önce korkudan bayılan Bafi ise tenekeden. Niye bayıldın diye sordu Nan. Onu öldüreceğimizi sandı. Haytep Nan'a dönerek sordu. Kaç tane Hindistan cevizi getirebildiniz? 6. Zor oldu mu? Hayır, yalnız cevizleri yere atmak için hep birisi ateş edinceye kadar beklemek zorundaydık. Oldukça yüksekteydiler. Düşmanın bütün konuşmalarını duyabiliyorduk. Sigara içerlerken yüzlerini bile görebiliyorduk. İyice şaşkınlar. Mağaraya gelmekten vebadan korkar gibi korkuyorlar. Mağaramızın adını Ölüm Mağarası koymuşlar. Fena isim değil diye tasdik etti Haytep. Onlar için ölüm, burası açık. Ama bizim için hala Hondat'ımız. Tuyep başını salladı. Evet, Hondat huzur demektir. Hondat, hem toprak topağı hem de denizde küçük oda demektir. Ama bir dokunmaya cesaret etsinler hele. Deve dikeni toplayan dikenlerin ısıracağını da göze almalı. Hazır ısırmaktan söz açılmışken söyleyeyim. Birliklerinde yankeler de var. Bir tanesini öldürmüşüz. Sahi mi? Evet, dün bir helikopter gelip bir ölü Yankee'yi ve bir sürü yaralı kukla subayı götürmüş. Yankee pilotu ağır yaralı erleri bile almayı reddettiği için adamlar çok kızgınlar. Domuzlar. Evet, ama Yankee birliklerine katılmakla başlarına talih kuşunun konduğunu sanan budalaların gözlerini açar bu. Yankeler belki köpeklerini severler ama paralı askerlerini asla. Buna garanti veririm size. Bir kere sakat kaldıktan sonra nasıl olsa efendilerin işine yaramayacaklar. Niye kurtarsınlar ki onları? Ölüme bırakırlar daha iyi. Öyle sanıyorum ki birliklerin morali sıfıra inmiş dedi Nan. Onların daha çabuk çözülmelerini sağlamak için çareler yapabilseydik. Yalnız Tamçan ve köy halkı bunu yapabilselerdi Baren. Burada onlara yapabileceğimiz tek şey burunlarını gösterdikleri yerde kurşunla doldurmak. Çağrı falan yapmaya vaktimiz yok. Niye olmasın diye sözümü kesti Tuyep. Pekala yapabiliriz. Yalnız bir megafona ihtiyacımız var. Bir yandan onlarla savaşırken diğer yandan da tartışırız. Niye olmasın? Böylece morallerinin çöküşünü daha da çabuklaştırabiliriz. Hepsi iyi güzel de megafonu nereden bulacağız dedi Nan. Tuyep kısa bir an düşündükten sonra teklifte bulundu. Saç görevini yapacak bir şeye ihtiyacımız var. Kemiklerin olduğu küpün etrafı palmiye çiçeği kabuklarıyla örtülü. Bundan bir megafon yapabiliriz. Herhalde şehitlerin ruhlarında buna bir itirazı olmaz. Olmaz tabii dedi Baran. Onlar yalnız biz teslim olursak üzülürler. Hem sonra ölü ölüdür, öyle değil mi? Baran böyle konuşman doğru değil diye karşı çıktı. Duneyep. Ölülerin kemiklerine saygı göstermeliyiz. Onlara dokunursak ruhların huzurunu bozarız. Baran sesini kesti ama sonra öne doğru eğildi ve alçak sesle fısıldadı. Birkaç zamandan beri sende yine batıl inançlara bir dönüş görüyorum. Hayır ne münasebet. Doğru değil bu. Ben diye kekeleyerek protesto etti Tuniyep. Haytep bir işaretle ikisini de sakinleştirdi gülerek. Hadi canım, Tuniyep'in batıl inançlı olduğunu göstermez bu. Ama eğer palmiye çiçeği kabuklarını bu iş için kullanabileceksek hiç tereddüt etmeyin. Ölülerimiz buna daha çok sevinirler. Hadi acele et ihtiyar. Peki peki, ben bu işi üstüme alıyorum. Yani... Tuniyep megafon yapma görevini üstlendi ama Baren'in sözü canını sıkmıştı. Tanrılara ve Buda'ya inandığı halde batıl inançlı olmayı kesinlikle reddederdi. Eski dostlarına rastladığı zaman sırtını kaşıyarak eğer bu dünyadaki 3 milyar insan artık tanrılara ve Buda'ya inanmayacak olsa yine de inanacak bir kişi olacaktır derdi. Sonra elini göğsüne götürür ve her kelimenin üstüne basarak devam ederdi. Ve bu insan adı Tuniyep'tir. Sırf bitkisel yemekten vazgeçmişti. Çünkü onun için önemli olan mide değil kalpti. Bitkisel yemekle çalışmak için yeterli enerji alamaz insan. Ayrıca insanın yüzünü soluk ve çirkin yapıyor derdi. İşin en ilginç yanı Tuniyep'in bütün kalbiyle parti üyesi olmak istemesiydi. Bir defasında Haytep'e partiye girip giremeyeceğini sordu. Haytep tabii diye cevap verdi. Yalnız gerçeği görmek zorundasın. Bir parti üyesi her dinden insanın inancına saygılıdır. Ama kendisi bir tanrının, Buda'nın veya gökyüzünde tanrıların varlığına inanmaz. Seninle hiç kıvırtmadan açık konuşuyorum. Biz sömürenlerin ve sömürülenlerin varlığına inanıyoruz. Biz eğer Amerikalılara ve Diem'in adamlarına karşı savaşırsak mutlu olacağımıza, köylülerin toprağa kavuşacağına ve dinlerin hür olacağına inanıyoruz. Tuniyep Amerikalılara ve Ngo-Dinh Diem'e karşı mücadeleye %100 vardı. Ama Haytep'in bir parti üyesinin nasıl olması gerektiğini kısaca anlatışından sonra kendi zorluğunu kavradı. O bir davaya katılmak istiyor fakat henüz onun karşıtı ile ilişkisini kesmemiş bulunuyordu. Duyduğu acının sebebi bu çelişkiydi. Baren'in yaptığı şaka bu gizli acıyı yeniden uyandırmıştı. Ama Tuniyep dargın değildi. Zaten bir insana uzun süre küskün kalmak elinden gelmezdi. Birkaç dakika sonra onun palmiye çiçeği kabuklarını getirmek için bir mum yaktığını gördüler. Mumu Suye ve kızına yatak vazifesi görmüş olan alçak kayanın arkasına yerleştirerek bir megafon yapmaya girişti. Onun üzerindeki kayada Kuyan yeğeninin yanına uzanmıştı. Tuy her şeyden habersiz uyuyordu. Kuyan'ın gözleri açıktı. Kuru ve yanan gözleriyle gölgeleri seyrediyordu. Sonra Tuy'a dönerek sarıldı. Küçük kızın üstünde anasının ceketi örtülüydü. Kuyan Tuy'un saçlarını okşadı ve kızın saçları ona sanki anasının o eski çocukluk günlerindeki gibi çok uzamış ve ipekleşmiş geldi. Haytep'in evinde o karanlık yıllarda yapılmış olan gizli bir yeraltı sığınağı vardı. Parti hücresi sekreteri kurtuluştan sonra da onu bozmamış hatta daha sağlamlaştırmış ve geliştirmişti. Tam evin ortasından başlıyor ve çeşitli yönlere doğru açılan tünellerle pirinç tarlalarına ulaşıyordu. Düşman girişi olsa bile içindekilerden bir iz bulması pek kolay değildi. Tam çan çarpışmanın başından beri burada yaşıyordu. Her gece biraz temiz hava almak üzere kısa bir süre için dışarı çıkıyor, sonra yine aşağıya inerek mum ışığında çalışmasına devam ediyordu. Bu akşam da Haytep'in karısı bir görevden döndükten sonra ayağıyla sığınağın kapısına vurarak işaret verdi ve kapıyı kaldırdı. Tam çan ortaya çıkınca yorgun ve acı dolu bir sesle "Su öldü," dedi. Tamçan yüzünde derin bir yas ve kederle uzun zaman olduğu yerde kaldı. Sonra alçak sesle sordu. Ne zaman? Az önce. Bir saat olmadı daha. Zaman kılıcının darbesinden sonra daha bütün gün yaşadı. Ama biz ölüyü aldık. Bu olay herkesi sarstı. Onun asıldığı yere büyük bir kalabalık birikmişti. Ölüyü alabilmek için askerlerle boğuşmak zorunda kaldık. Şimdi nerede? Sağ ananın evinde. Çok kalabalık bir kitle evin önüne toplandı. Tamçan doğrularak sığınan kapısına dayandı. Bakışları dalgındı. Git şimdi dedi. Bir cenaze töreni örgütleyin ve bu töreni bütün köy boyunca bir miting haline getirin. Halkın düşmana karşı kini daha da bilensin. Biz de öyle düşündük. Gidiyorum şimdi. Ayağa kalktı ve sığınak kapısını indirmek istedi. Bir dakika dedi Tamcan. Cenaze alayını mağaranın önünden geçirmek mümkün mü? Ne için diye sordu Aytep'in karısı gözlerini iri iri açarak. Tamcan kadına oturmasını işaret etti. Sonra düşüncesini fısıldadı. Sözlerini bitirirken işte böyle dedi. Bunu yapabilir misin? Çok önemli bir şey bu. Diğerleriyle konuşayım diye cevap verdi kadın. Bir an düşündükten sonra. Eğer bir imkan varsa faydalanacağız tabii. Dikkatli ol bacım. Taviz yok. Ama çok sert de olmayın. Birliklerle yeni çatışmalardan kaçının. Her şeyden önce erleri müttefikimiz yapmak için çalışmalıyız. Senin çocukların nerede? Baksın diye bir komşuya bıraktım. Haytep'in karısı çabucak kapıyı indirdi. İzleri yok etti ve gitti. Akşam karanlığında köylüler Sağan'ın evine ve halusuna doluşmuşlardı. Haytep'in karısı geldiğinde suyu tabuta yerleştirme hazırlıkları içindeydiler. Sağan'a ölünün başına şefkatle dizine yatırmış, saçlarını tarıyordu. Abanos suyalığında manda boynuzundan bir tarakla, özenle ve alışkın ellerle yapıyordu bu işi. Ama bu sefer çok ağırdan alıyor, en küçük bir düğme kadar tarıyordu. Sonra Haytep'in karısına döndü ve metin bir sesle. Tapınağın arkasına bir bak bakalım. Bir küçük şişe turun çiçeği yağı vardı. Oraya mı koymuş? Daha yeni satın almıştı ama henüz kullanamadı. Haytep'in karısı ona şişeyi verince avucuna birkaç damla damlatarak kızının saçlarına sürdü. Sunun saçlarını taramaya başlayınca hoş bir koku odayı doldurdu. Sonunda usta ellerle örerek bir topuz yaptı. Ne çok yapmıştı bunu kızı için. Bu uzun siyah saçları ne kadar iyi tanıyordu. Bu sefer bütün dikkatini vermişti bu işe. Kızının yaşadığı zamanlardakinden daha güzel, daha yuvarlak, daha dolgun bir topuz olmuştu bu. Belki de şimdiye kadar taşıdıklarının en güzeliydi. Topuz tamamlanmıştı ama Sağan'a kızından bir türlü ayrılmak istemiyordu. Kendi saçından uzun bir pirinç iğne çıkartarak bunu kızının saçına taktı. Zamın kılıcının kestiği saçları toplayarak tapınağın üstüne koydu. Orada sessizce ağlamaya başladı. Kadınlar onu tahta sıranın üstüne oturttular. Haytep'in karısı ve Baren'in karısı suyu kucaklayarak tabutun içine yerleştirdiler. Kapağı kapatmak isterlerken Sağan'a diğerlerini iterek kızına koştu. Ama kapak kapandıktan sonra artık bir şey göremez oldu ve hışkırıklara boğuldu. Tabut kızıldı, kıpkızıldı. Su'nun doğduğu, çocukluğunda oynadığı, büyüyüp yetiştiği evin orta yerinde duruyordu. Bu ev onun gözyaşları, gülüşleri, genç kızının oyunlarıyla doluydu. Şimdi bu evde son defa uyuyordu. Ama arkasında hayatının 27 yılını ve özellikle bir kahramanın son saatlerini silinmez bir şekilde bırakmıştı. Aşağıda herkes avluda toplanmıştı. Haytep'in karısının ciddi sesini duydular. Meşaleleri yakın. Hindistan cevizi ipliklerinden veya çaputtan çabucak yapılmış meşaleler alevlendi. Birçok insan ve aralarında camay eteklerine çeşitli şeyler sokuşturdular. Birkaç saniye içinde avlu apaydınlık olmuştu. Sağ ona Su'nun babasının tepedeki mezarın yanına gömülmesini istemişti. Ama doğrudan doğruya oraya gidecekleri yerde köyün içinde dolaşarak yolu uzattılar. Cenaze töreni sanki Su'nun doğduğu yere Allah'a ısmarladık demesini sağlamak istercesine evler ve tarlalar arasında uzun bir yürüyüş oldu. Bir paralı asker devriyesi koruluğun ortasına cenaze alayıyla karşı karşıya geldi. Durun diye bağırdılar askerler. Sokağa çıkma yasak konduğunu bilmiyor musunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bayan Bao cevap verdi. Kızımızı öldürdünüz. Sadece onu gömmeye götürüyoruz. Devriye kumandanı eliyle yolu işaret etti. İyi iyi devam edin. İsterseniz cenaze törenini bir mitinge çevirin. Bana ne dedi. Adamlarına döndü ve onları cenaze alayına yol vermelerini işaret etti. Haytep'in karısı ve Bayan Bao en önde olduğu halde kitle yoluna devam etti. Yanan meşalelerden kıvılcımlar saçılıyordu. Herkesin elinde ikinci bir meşale hazırdı. Meşaleler dört kadının taşıdığı tabutun etrafında çatırdıyor, kitle mırıldanıyordu. Işık karanlığı dağıtarak kızıl tabutu aydınlatıyordu. İhtiyar kadınların gümüş saçları üzerinde parıldıyor, avokado ağaçlarının meyve dolu dallarında titreşiyordu. Sağına etrafında Baren'in karısı ve diğer dostları olduğu halde tabutun hemen arkasına yürüyordu. İki kadın ona destek olmak istediler ama o yardımı reddederek sağlam adımlarla yürümeye devam etti. Artık ağlamıyordu. Bu fırtınanın ortasında içinde yeni ve sıcak bir şey yükselmiş ve ağlamasını kesmişti. Daha birkaç dakika önce kızından ayrı kalacağı için ne büyük bir acı çekiyordu ama şimdi etrafını çeviren yurttaşların arasında içi yeni bir duyguyla dolmuştu. Sonun bu uğurda hayatını vermek zorunda kalan tek insan olmadığını düşündü. Etrafındaki kadın ve erkeklerin kaç tanesi kocasını, çocuğunu veya akrabalarını kaybetmişti. Diğerleri sevdiklerine canavarca işkence yapıldığını görmek zorunda kalmışlardı. Delinmiş bir akciğer, parçalanmış bir karaciğer, kesilmiş bir kol veya kıyılmış bir bacak. Bu komşuların hala kaç tanesinin hapislerde veya Pola Condor'da yakınları vardı. 7 yıldır Hondat'ta baskıdan zarar görmeden sıyrılabildiğini söyleyebilecek tek bir aile yoktu. Ne kadar kan akmıştı. Bunlar unutulabilir miydi? Hayır. Sadece kendisi değil, bütün komşuları bu cehennemden geçmişlerdi. Mücadele eden sadece o değildi. Yüzlerce Hondat halkı ve bütün Güney Vietnam'da milyonlarca yurttaşıydı. Arkasındaki denizin gürültüsü ona yoluna devam etmesini ve acısını bağrına gömmesini söyler gibiydi. Yaprakların hışırtısı onu öç almaya zorluyordu sanki. Kanı intikam diye haykırıyordu. Oğullar, yeğenler, çocuklar, kendininkiler ve başkalarınınkiler mağarada kuşatılmışlardı. Ama açlığa ve susuzluğa rağmen hala amansız bir mücadele veriyorlardı. Düşmanın eline sadece bir tek savaşçı düşmüştü. O da kendi kızıydı ve boyun eğmeyi reddetmişti. Ama daha torunu, ikinci kızı, damadı, yanındaki kadınların kocaları Haytep ve Baren, Turan'ın oğlu B ve birçokları oradaydılar. Sağ ana bunları düşünerek gittikçe sakinleşti. Irmağın kıyısında birliklerin kamp kurdukları noktadan uzak olmayan bir yere geldiler. Bu alevli ışıklardan dokunmuş alanın manzarası karşısında birçok asker çadırlarından dışarı akın ettiler. Piyade taburu kumandanı Yüzbaşı Kao tabutu görür görmez durumu anladı. Adamlarına su boyunca dizilmelerini ve silahlarını ateşe hazır tutmalarını emretti. Kendisi de cenaze alayının başına koştu. ''Durun, durun!'' Bayan Bao ona doğru yürüdü ve yumuşak bir sesle. ''Yüzbaşı Bey, kızlarımızdan birini öldürdünüz. Hiç olmazsa bırakın da onu gömelim.'' Kumandan, geceleyin sokağa çıkmayı kesinlikle yasakladı. Evet ama o kadar korkunç bir şekilde öldürdünüz ki kızımızı, bunun için hemen gömmemiz gerek. Bir Vietcong için az bile ona yapılan. İster Vietcong olsun ister başka bir şey. O benim yeğenim de Yüzbaşı Bey. Onu tepedeki mezarlığa gömmemizin size ne zararı var? Onu ne korkunç bir şekilde öldürdüğünüzü düşünün bir kere bayım. Bu şişko karı da usandırdı artık. Ay Allah belanı versin. Sen laf anlamaz mısın? Kumandan gece sokağa çıkmayı yasak etti diyorum sana. Bao kollarını çaresiz kalmış gibi yere indirdi. Ben de sizin karar verme yetkiniz olduğunu sanmıştım da ondan konuşuyorum bayım. Demek her şey kumandanın elinde. İyi öyleyse beni ona götürün. Ondan izin isteyeyim. Kumandan Koa çattık der gibilerinden yüzünü bir o yana bir bu yana çevirdikten sonra gözlerini yine Bayan Bao'ya dikti. Kumandanın yanına gidip orada bir karışıklık çıkarmak istiyorsun ha? Senin de bunların elebaşılarından biri olduğuna parmağımı basarım. Bir asker söze karıştı. Ben bunu sık sık Raşkiya'daki mitinglerde gördüm. Saçma sapan konuşma sen terbiyesiz. Ben yüzbaşıyla konuşuyorum. Sen ne burnunu sokuyorsun? Yüzbaşı Kaya dönerek ellerini saygı işareti olarak birleştirdi ve alçak gönüllü bir tavırla devam etti. Acıyın ne olur Yüzbaşı Bey. Kumandan mutlaka izin verecektir. Siz mağaradaki Vietcong'la savaşıyorsunuz. Bir eseri öldürüyorsunuz. Bu kadar yetmez mi? Niye ölümümüzü gömmemizi engel oluyorsunuz? Cevabım hayırdır diye böğürdü subay. Bu feryadı figana bir son verin artık. Bayan Bao kendisini daha fazla tutamadı ve bağırdı. Öyleyse biz de izinsiz gireriz. Subayın yanından geçerek arkadaşlarına ilerlemelerini işaret etti. Kitle onun peşinden ileri atıldı ve askerler ırmağa doğru itmeye başladı. Durun yoksa ateş ederim diye bağırdı yüzbaşı. Kimse durmadı. Meşaleleri havaya yükselterek ışığı binlerce defa aksettiren ırmağa girdiler. Yüzbaşı sağa sola koşarak adamlarının kulaklarına fısıldadı. Havaya ateş edin! Askerler havaya birkaç el silah sıktılar. İnsan kalabalığı yoluna devam ederek ırmağın üzerine karşı sahile kadar yayıldı. Tabut yokuşun başına varmıştı ki Haytep'in karısı arkadakilere seslendi. Sadece ihtar ateşi, yürüyün. Böyle anlarda durmamak gerektiğini tecrübeyle biliyorlardı. İhtar ateşlerine alışkın olduklarından soğukkanlıklarını kaybetmediler. Ayrıca hepsi de soyu gömmekten başka çok önemli bir görevleri daha olduğunu biliyorlardı. Mağaranın yanından geçmekten yararlanarak Hondat'ın savunucularını ikmal yetiştireceklerdi. Karanlık bastığından bu yana hazırlıklarını yapmışlar ve yiyecekleri eteklerin altına saklamışlardı. Yüzbaşı Kanun siyasi mücadeleyi bastırmada biraz tecrübesi vardı. Bunun için kitleye ateş etmekten sakınıyordu. 2-3 defa birkaç mitingçi ateş ettirdiği için yumruklar, sopalar ve taşlar altında can vermesine az kalmıştı. O zamanlar kitlenin ilk ölüyü görünce dağılacağını sanmıştı. Ama gerçekte bunun tam tersi oldu. Mitingçiler kollarını sıvamışlar, geriye dönmüşler, onun ve adamların üzerine atılmışlardı. Bu tecrübeden sonra şimdi daha ileri gitmeye cesareti yoktu. Honda'da geldikleri ilk günden beri kumandan şöyle diyordu. Mağaradaki Vietcong'u yok edebilmemiz için siyasi bir mücadelenin çıkmasını önlemek tayin edicidir. Eğer şeytan karılar bu işe karışırsa burası cehenneme döner. Böyle durumlarda benden emir almadan harekete geçmeyin. Kanun kumandanın hikmetine hayranlığı sınırsızdı ve işte şimdi bu kadınlar işe karışmışlardı. Onun emirlerini umursamamışlar ve ırmağa geçmişlerdi. Şu anda yapabileceği en iyi şey amirine telefon edip onu durumdan haberdar etmekti. Hemen telefon çadırına koştu ve manyetolu telefonun kolunu deli gibi çevirmeye başladı. Santralcinin uykulu sesi duyuldu. Kim telefon ediyor? Üçüncü taburdan yüzbaşı K. Kumandanı ver çabuk. Uyuyor ama yüzbaşım. Uyandır öyleyse. Köylüler miting yapıyorlar ve ırmağa geçtiler. Çabuk. 5 dakikalık bir bekleyişten sonra K. telefonun öbür ucunda kumandanın sesini duydu. Nasıl? Halk miting mi yapıyor dediniz? Evet kumandanım. Vietcong'u tepenin eteğindeki mezarlığa gömmek istiyorlar. Onlara bunu yasak etmeme rağmen ırmağa geçtiler. Ha şeytan, birkaç ele ihtar ateşi yapın. Yaptım kumandanım, fayda etmedi. Kitleye ateş etmeme izin veriyor musunuz? Hayır hayır, sonra cadı kazanına döner burası. Madem ırmağa geçtiler peşlerinden gidin ve durdurun. Baş üstüne kumandanım. Kao geri koştu ama çok geç kalmıştı. Irmakta kimsecikleri göremedi. Son meşaleler de Hindistan cevizleri kuruluğunda kaybolmuşlardı. Sadece arada bir palmiye yapraklarında parıldayan akisleri gözüküyordu. Yüzbaşı bir takım askerin önünde ırmağı açtı ve koşarak peşlerine takıldı.